Üçüncü ayrım.
Eve geldiğimde Betty uyuyor, çocuk bakıcısı televizyon seyrediyor ve Nick de beni bekliyor olurdu. Anahtar sesini duyunca da kapıya fırlardı. İtiraf etmeliyim ki usulca kapıyı açıp da onu, kendisine neler hazırlandığından habersiz arkadaşıma hayranlıkla ve bana da muzip bakışlarla bakarken gördüğümde yıkılıyordum. Nick'i yatağa postalar, genelde onu yatağa kendim yatırır hatta yıkardım, orada kalmasını tembihlerdim. Sonra da bakıcıyı uyandırır, parasını verir ve masum arkadaşım kendine bir içki alırken onu yolcu ederdim. Bakıcıyı gönderir göndermez Nick tulumuyla tekrar ortaya çıkar ve arkadaşıma oyuncaklarını göstermeyi teklif ederdi. Arkadaşım da teklifi hem ilginç hem harika bulmuş gibi yapardı. Değerli silahlar konusunda uzman olan bir arkadaşıma kendi silah koleksiyonunu göstermek istemişti. Arkadaşım Nick'i öyle dayanılmaz ve harika bulmuştu ki el ele üst kata çıkmışlardı. Ben de kanepede oturup Nick'in onu bir an evvel rahat bırakması için dua etmiştim. Ama boşunaydı. Sonunda Nick onun aşağı inmesine izin verdiğinde ben de bakıcı gibi televizyon önünde uyuyakalmıştım. Saat sabahın biri ya da ikisiydi. Çoğunlukla arkadaşlarım onu büyüleyici buluyorlardı. Nick bazen canımı sıkardı ve bunu bilerek yaptığına yemin edebilirdim. Nick evdeyken aşk hayatım yoktu. Asla uyumaya gitmezdi. Onu yatakta tutmak imkansızdı. Ve sanki hayatımdaki erkekler beni değil, onu görmeye geliyorlarmış gibi davranırdı. Bazen bunun doğru olduğunu düşünüyordum. Hala arkadaş kaldığım ve sohbet ettiğim erkekler, gece yarıları Nick'le yaptıkları uzun sohbetleri zevkle anarlar. Nick aynı zamanda kadınlara da çok düşkündü. Sanki çocuk bedeninde yetişkin bir erkek var gibiydi. Güzel kadınlara tutkusu kesinlikle aşırıydı. Onlara dokunur, sarılır ve onları öperdi. Kim 2 yaşındaki bir çocuğun sarılmasından şüphelenirdi ki? Ben şüpheleniyordum. Onu iyi tanıyordum. Nick 2 yaşındayken bile bir Don Juan'dı. Bakıcının arkasından usulca yaklaşır, onun eteğinin altına girip poposuna vururdu ve edepsizce gülerdi. Onu ele veren şey gülüşüydü. Bana gerçek bir Kazanova olan babamı hatırlatmıştır hep. Büyük annem onun küçük bir çocukken bile güzel kadınların peşinde koştuğunu iddia ederdi. Nick de ona benziyordu. Nick'i bir külah dondurma için yakınlardaki dondurmacıya götürdüğümde her seferinde masum bakışlarla sıraya girer, uygun bir yüksekliğe erişir ve birkaç kadının poposuna vururdu. Bir keresinde onu dondurma yemeye bir erkek arkadaşımla göndermiştim. Arkadaşım biraz sıkkın ve şaşkın bir halde geri döndü. Söylediğine göre Nick onun üstüne başına naneli çikolata dökmüştü. Anlaşılan Nick her zaman popo elleme işini yapmıştı ve seçtiği kadın sinirle arkasına döndüğünde Nick'i değil yanındaki arkadaşımı suçlamış, ona bağırmıştı. O da gerçek suçlunun Nick Efendi olduğunu söyleyemeyecek kadar utanmıştı. Zaten kim 2 yaşındaki bir çocuğun bunu yapacağına inanırdı ki? O zamanlar kiraladığımız sahil evine gittiğimizde Nick neşeyle kumsala gidip hanımları kucaklamamızı önerirdi. Kadınları çok sevdi. Her zaman. Bu durum zamanla düzeleceği yerde daha da kötüleşti. Çok çekici, sevimli ve çok güzeldi Nick. Hayatı boyunca birçok kadın ona ilgi duydu. Öylesine dayanılmazdı ve öylesine masum bir büyüsü ve çekiciliği vardı ki arıları çeken bal gibi kadınları kendine çekerdi. İtiraf etmeliyim ki bu beni çoğunlukla eğlendirirdi. Bir oğlan annesi olmak, kız annesi olmaktan farklı bir şeydir. Küçüklüğünde bana ilginç hikayeler anlatırdı. Bazen sadece havadan sudan bahsederek saatlerce konuşurdu. Yürüyüşe çıkardık. Parka giderdik veya odasının terasında oturur, bahçeye çıkardık. Bir gün bir konuşma sırasında bana düşünceli düşünceli bakarak anlattığı şeye "Ben büyükken" diye başladı ve uzun bir hikaye anlattı. "Ne demek sen büyükken?" diye sordum. Bir çocuğun bunu söylemesi garip ve biraz da korkutucuydu. Canım sıkılmıştı. Ama o bunu düşünceli bir bakışla sanki bir şeyler hatırlamaya çalışıyormuş gibi açıkladı. Uzun bir zaman önce büyüktüm ve şimdi tekrar küçüğüm. Ama büyükken yine konuşmasına devam etti. Ona bakıyordum. O da tuhaf bir şekilde bana bakıp daha önce de buradaydım ve o zaman büyüktüm dedi sakin bir sesle. Bunu söylemesi çok garipti. Onu daha fazla sorgulamadım. Bu beni çok rahatsız etmişti ve bilmek istemediğim şeylere dokunmuştu. Bunu asla unutmadım. Düşünceli ve akıllı bir şekilde öylesine mi konuşuyordu, bir fanteziden mi bahsediyordu, yoksa bundan daha fazlası mı vardı, bilmiyorum. Bunu bilmeye ne o zaman hazırdım, ne de şimdi hazırım. Keskin zekasına ve erken gelişmişliğine rağmen, Nick'in çocuksu bir tarafı da vardı tabii ki. Sevimli, büyüleyici ve çok sevecendi. Çok tatlı bir çocuktu. 2 yaşına geldiğinde Betty ve ben onu eskisinden de çok seviyorduk. Bazen erkeklerin arkadaşlığına ihtiyaç duyuyordu. Ve çıktığım erkeklerle konuşmalı mı yoksa oynamalı mı kestirebiliyordu. Ama hiçbirine ciddi bir şekilde bağlanmadı, ben de bağlanmadım. Bence beni ve Beatrice'i kendine bağlamak hoşuna gidiyordu. Neredeyse sadece onun etrafında dönen küçük ve mükemmel bir dünyası vardı. Doğduğundan beri 2 yıldan fazla bir süredir bir lütuftu bizim için. Betty ve ben Nick'i hayatımızda büyük bir lütuf olarak kabul ediyorduk. Onu şımartmadığım, öpmediğim, mıncıklamadığım ya da sevmediğim zamanlar bunları Betty veya bakıcımız Lucy yapıyordu. Nick'in kendi küçük haremi vardı ve hepimiz ona bayılıyorduk. Nick'in tuvalet eğitimi zordu. Bir şeyi öğrenir öğrenmez bunu sıkıcı ve dikkate değmez bulurdu. 2,5 yaşında hala geceleri yatağını ıslatıyordu. Benimle yattığında altını bezle bağlayacak kadar titiz olmasan benim yatağımı da ıslatırdı. Gündüzleri lazımlık kullanıyordu. Ama tuvaletini ablasıyla benim yaptığımız şekilde yapıyordu. Başka türlü yapabileceğini gösterecek bir erkek yoktu hayatında. Sahip olmadığım bir yeteneği ona öğretemeyeceğimden ona çıngırdayan hedefler diye bir şey satın aldım. Bunlar tuvalette yüzen kağıttan hedefler ve savaş gemileriydi. Nick'in nişan alıp bunları batırması gerekiyordu. Bu çok işe yaradı. Ve evde başka erkek olmadığı düşünülürse Nick dersini iyi öğrendi. Hala dolapta bir yerlerde bunlardan duruyor ve onları ne zaman görsem gülümsüyorum. Bu komik bir oyundu ama bilmesi gerekeni ona öğretmişti. Bunu her yapışında gülerdi ve neşeyle bağırırdı. Bazı şeylere kesin bir tutkuyla bağlıydı. Bir oyuncak, bir karakter ya da bir film saplantısı olurdu. Bir zamanlar bu Susam Sokağı'ydı. Kısa bir süre sonra Örümcek Adam oldu. Sanki Örümcek Adam için yaşıyor gibiydi. Her şeyi Örümcek Adamlıydı. Yatakta Örümcek Adam pijaması, parka giderken Örümcek Adam ayakkabısı giyiyordu. Örümcek Adam tişörtü, Örümcek Adamlı su bardağı, Örümcek Adamlı tabağı ve tabii ki Örümcek Adam oyuncağı vardı. Doğum günü pastasını bile Örümcek Adamlı istedi. Her şeyi Örümcek Adamlıydı. Örümcek Adam taklidi yapardı. Yeni bir saplantısı olana kadar uzun bir süre bunu sevdi. Örümcek Adam'dan sonra Yıldız Savaşları geldi. Yıllar boyu biriktirdiği bir sürü küçük kahramanı vardı. Nick hayal gücünü kullanabileceği, baş karakter olacağı ve her şeyi uydurabileceği oyunları severdi. Böyle oyunları, uyması gereken kuralların olduğu ya da birinin ona nasıl oynaması gerektiğini söylediği oyunlara tercih ederdi. Kuralları belirlenmiş herhangi bir şey onun canını sıkar, ilgisini hiç çekmezdi. Daha sonra öğrenme bozukluklarının farkına vardığımızda ki o zamanlar bunları düşünmemiz bile zordu. Acaba aslında kurallara uyamıyor da bu yüzden onları görmezden mi geliyor diye merak ettim. Ama Nick hayal dünyası geniş bir çocuktu. Daha küçükken olduğu gibi 2,5 yaşındayken de Nick'in sabit fikirleri vardı. Eğer bir şey yapmak istemezse ona bunu yaptıramazdınız. Kavgacı, sinirli ve inatçı olurdu. Bir şeyin saatini beğenmezse ona bunu kabul ettirmek neredeyse imkansız olurdu. Bu da o yaşta bile onu bir yerlere götürmeyi zorlaştırıyordu. Gidilecek yeri beğenmezse hayatınızı cehenneme çevirirdi. Bu zaman zaman beni üzerdi. Bundan kendisine bahsettiğimde doktorun da söylediği gibi Nick'in şımarık olduğu kolaylıkla söylenebilirdi. Bazen öyle inatçı oluyordu ki beni şaşırtıyordu. Doktor oldukça deneyimli ve zekiydi. böyle birçok erken belirtinin ne kadar önemsiz göründüğünü şimdi anlıyorum. Hepsi önemsiz ve normal görünür. Bunların neye varacağını sonradan geriye baktığımızda anlarız. Başlangıçta bir kenara itmek, aldırmamak ve açıklamak çok kolaydır. Ama benim içimde hep Nick'in farklı olduğuna dair bir korku vardı. Bazen bunları bir arkadaşımla paylaşacak kadar cesur olurdum. Hastalıkla ilgili bir endişe içimi kemiriyordu. Sadece yanılmış olmayı ve Nick'in normal olmasını istiyordum. Nick sürekli tüm ilginin üzerinde yoğunlaştığı bir dünyada yaşıyordu. İki kadın ve bir genç kız ona çok düşkündü. Onun elinden tutacak bir babası ya da ara sıra onunla sert bir şekilde konuşacak, onu biraz etkileyecek bir erkek yoktu. Her kaprisi bizim için bir emirdi. Onu çok seviyordum. Benzersiz ve harika olduğunu düşünüyordum. Onu tanıyan herkes gibi ben de tamamen onun büyüsüne kapılmıştım. 2,5 yaşındayken hala inanılmazdı. Onu gören herkes böyle söylüyordu. Şımarık olduğunu fark etmek kolaydı. Zaman zaman yapılan zor tanımlaması da birçok kadın tarafından çok sevilmesine ve dünyada bir baba figürü olmamasına bağlanıyordu. O günlerde John Traina hayatıma romantik bir şekilde girdi. Yakışıklı, şık, havalı biriydi. Kibarlığı, iyi görünümü, cazibesi ve kültürüyle gözlerimi kamaştırmıştı. Ona aşık olmuştum. 16 yıllık evliliği kısa bir süre önce bitmişti. Benden daha sosyaldi. İki küçük oğlu vardı. Ve sadece arkadaş olduğumuz yıllardan da bildiğim gibi iyi bir babaydı. Uzun bir süredir yalnızdım ve hayatım tam bir mücadeleydi. Önceki evliliklerim beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Birileriyle çıkma konusundaki girişimlerim o ana kadar düzensizdi ve bana hiçbir şey ifade etmemişti. Ama Bill'le yaşadığımız travmadan sonra, ki bu dışından dokunmaya bile korktuğum bir dünyaydı, John'un güvenli, şık, kibar dünyası bana harika bir yer gibi gelmişti. O, hayalini kurduğum beyaz atlı prensti. John ayaklarımı yerden kesmişti. 6 hafta çıktıktan sonra sevgililer gününde bana evlenme teklif etti. Birbirimizi yeterince tanımıyorduk. Ama uzun yıllar hayallerin gerçekleştiği, sakin ve mutlu bir hayatı paylaştık. Çocuklarımı sevmesi benim için önemliydi. Ben de onun oğullarını sevmiştim. Trevor ve Todd. Önceden kızım vasıtasıyla tanıyordum. Betty ve Nick'le oynamaya bizim eve gelirlerdi. Muhteşem bir dörtlü oluşturuyorlardı. Sanki hazır bir aileydi bu. John'un daha çok çocuk istemesi hoşuma gitmişti. Bunu ben de istiyordum. John, Nick'e çok düşkündü. Bir iki kez Nick'in kolay bir çocuk olmadığını ifade etmişti ki bu ifade hafif kaçıyordu. Bir kez John bizi atlı arabayla iskelede bir gezintiye çıkarmıştı. Nick buna şiddetle karşı çıktı. John onu memnun etmek için çaba harcıyordu. Ama Nick nefretini öyle yüksek sesle dile getiriyordu ki şaşkına dönmüştüm. Söyleyeceği çirkin şeylere engel olmak için ağzını elimle kapatmak istedim. John'u bir daha göremeyeceğimi sandım. Ama onun bunu doğal karşıladığını görünce içim rahatladı. Nick ise işleri hiç kolaylaştırmıyordu. Bunun ciddi bir ilişki olduğunu sezdiğinden John'dan şüpheleniyordu ve bunu canı istediğinde söylemekten çekinmiyordu. Bu fırtına gibi bir aşk hikayesiydi. Çıkmaya başlamamızdan 6 hafta sonra nişanlandık ve tam 4 ay sonra evlendik. Büyük umutlarımız ve güzel düşlerimiz vardı. John, özlemini duyduğum bir koruyucuydu. Etrafımızda çocuklarla, John'la uzun ve mutlu bir hayat istiyordum. Bunun benim için, çocuklarım ve John'un çocukları için iyi olacağı belliydi. Onlar için deli oluyordum. Ve onlar da beni içtenlikle kabul edecek kadar naziktiler. İki abiye sahip olacağını bilmek, Nick için ise meraktan fazlasını ifade ediyordu. Sadece kadınların olduğu dünyasından çıkıp, iki abi ve bir babanın olduğu gerçek bir ailenin içine itilmek üzereydi. Tüm hayallerim gerçekleşmiş gibiydi. Ve hepimiz adına mutluydum. Sonunda hayatımız değişmişti ve kader yüzümüze gülmüştü. Nick'in yeni bir babası vardı. İkimizin de işi olduğundan evlendikten hemen sonra John'la birlikte birkaç günlüğüne New York'a gittik. Gülerek buna İş ayı demiştim. Biraz korku ve heyecan duyuyordum. Daha önce Nick'i hiç yalnız bırakmamıştım. John ve çocuklarım arasında tercih yapmak zorunda kaldığım için biraz üzgündüm. Hayatım boyunca en çok çocuklarımı sevdim. Öncelikli sorumluluğum ve ilgi alanım hep onlar oldu. Daha önce sevdiğim şeylere rakip olan biriyle hayatımı paylaşmamıştım. Ve bunun nasıl olacağını ya da çocuklarımın, özellikle de Nick'in bu konuda neler hissettiğini pek bilmiyordum. Kendimi Nick'e ve ablasına adamaya öyle alışmıştım ki, hayatımı paylaşacak bir kocamın olması hem onlar hem de benim için yeni düzen olacaktı. En büyük üç çocuğumuzu da beraberimizle Avrupa'ya götürerek balayına 5 hafta sonra çıkmaya karar verdim. Nick'i evde bırakacaktık ama bu beni üzüyordu. Garip bir şekilde hiçbir zaman balayına çıkamadım. Tam gitmeden önce hastalandım. Apandisitten şüpheleniyordu ki iyi olduğuma ve bunun önemli bir şey olmadığına ikna olunca John 3 çocuğumuzla balayına çıktı ve benim de sonradan onlara katılmamı önerdi. Ama bu hiç olmadı. Bunun yerine evde Nick ile kaldım. Diğerleriyle yolculuğa çıkamadığım için üzgün olsam da bir bakıma içim rahatlamıştı. Çünkü onu terk etmekten nefret ediyordum. Diğerleri gitmeden önce bir sabah Nick yatak odamızın kapısında üstünde sadece sırılsıklan bir alt beziyle belirdi. O zaman 3 yaşındaydı. Ayakları çıplak, elleri belinde, hoşnutsuz bir ifadeyle John'a bakarak "Bay Tivanya, anlamadığınız şey onu kendime istediğim," dedi. Nick duyguları konusunda hep dürüst oldu. Yanlış anlamara izin vermedi. Biz gülmemeye çalışırken o yeni babasına dik dik bakarak odadan çıkmak için topukların üstünde dönmüş ve John'a tehdit dolu bir bakış fırlatarak kapıyı arkasından hızla kapatmıştı. Kardeşler ve diğer değişimler. Tahmin edebileceğiniz gibi evliliğimizin ilk haftasında Samantha'ya hamileydim. Beni balayına gitmekten alıkoyan şeyin apandisit değil, Samantha olduğu ortaya çıktı. Bunu çocuklara söylemek için biraz bekledik. Ama çok mutluyduk. Bu bir kaza değildi. Bebeğimizin olmasını istemiştik. John küçük bir kızımız olsun istiyordu. Evlendikten çok kısa bir süre sonra beni çok şaşırtan bir şey oldu. Nick'in babası çıka geldi ve Nick'i görmek istedi. Onun hala devam eden hayat tarzı ve bunun Nick üzerindeki etkisi beni endişelendiriyordu. Aynı zamanda Nick'in garip bir şekilde her türlü enfeksiyona çok açık olduğunu fark etmiştim. Evde biri nezle olsa Nick de nezle oluyor. Hatta daha da kötüsü zatürre oluyordu. Bir tarafını kesse mikrop kapıyordu. Kimse bunun nedenini anlayamıyordu. Ama Nick hayatı boyunca her çeşit enfeksiyonu kapmaya meyilli olmuştu. Bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu düşünüyorduk. Bu yüzden onun uyuşturucu kullandığına inandığım biriyle görüşmesi konusunda çok endişeliydim. Bill'in onu bir yerlere götürmesi konusundaysa endişeden daha fazlasını hissediyordum. Bence bunu yapacak durumda değildi. Samantha'ya hamileydim ve Nick için endişeliydim. Mahkemeye başvurduk. Yargıç kaygılarımda haklı olduğuma karar verdi. Bill'in Nick'i bizim evimizde, benim gözetimim altında ziyaret etmesine izin verildi. Açıkçası buna memnun olmamıştım. Bill birçok kez Nick'i görmeye geldi. Her gelişlerinde problemlerini hala çözememiş olduğu açıkça belli oluyordu. Bu çok üzücüydü. Onun yeniden ortaya çıkmasının, Nick'in hayatına olumlu bir katkıda bulunmayacağını ve bunun Nick'in kafasını karıştıracağını düşünüyordum. O zamana kadar Nick, John'a çok fazla bağlanmıştı. Ama aynı zamanda Nick'in sık sık incindiğinin, hiper davrandığının ve doğacak bebeğin onu hiç mutlu etmeyeceğinin de farkındaydım. Birdenbire gözlerinde şeytani bir bakış belirmişti ve bizim birbirimize ait olduğumuzu, aramıza hiçbir şeyin giremeyeceğini kanıtlamak ister gibi beni gittikçe daha çok sahipleniyordu. Onu bu konuda rahatlatmaya çalıştım ama bunu becerebildiğimi pek sanmıyorum. Nick için zor günlerdi. Kısa süre içinde hayatında birçok değişiklik olmuştu. Yeni bir üvey babası ve alışması gereken 2 yeni erkek kardeşi vardı artık. 3 yaşındaki birçok çocuk gibi büyük bir tehdit olarak gördüğü yeni doğacak kardeşi yoldaydı. Ve aslında ona yabancı olan babası hayatına geri dönmüştü. Nick'in yerinde olsam bu insanlar da kim diye sorardım. John Nick'e karşı çok dikkatli ve düşünceliydi. Onun benimle olan ilişkisine de saygı duyuyordu. Daha sonra Nick'in buna ne kadar çok kızacağını bildiğini ve bunu kolayca hissedebildiğini ifade ederek bu konuya karışmak istemediğini söylemişti. Nick'e göre ben tamamen ona aittim. Beni ne John'la, ne erkek kardeşleriyle, ne de doğacak olan bebeklerle paylaşmak istiyordu. Sık sık şu iki gerçek arasında sıkışıyordum. Nick ve diğerleri. Nick'le çok zaman geçiriyordum. Ama o açgözlü olmuştu. Onu ne kadar sevdiğimi kanıtlamamı beklercesine verebileceğimden fazlasını istiyordum. Onu her zamanki gibi seviyordum. Ama hem benim hayatımda hem de onun hayatında başkaları da vardı. John'la ailemizi ilgilendiren önemli bir karar aldık. Çocukları tam bir aile gibi yetiştirecektik. Onlar yarı kardeş, üvey kardeş filan olmayacaklardı. Kimin kiminle geldiği konusunda ayrım yapmadan ya da aralarındaki ilişkiye bakmadan onlar bizim çocuklarımızdı. Bugün onlar da böyle düşünüyorlar. Çocuklar ufaktılar ve birbirlerini böyle bir karar almamızı sağlayacak kadar çok seviyorlardı. Betty, Trevor ve Todd yıllardır arkadaştılar. Oğlanlar Nick'le çok iyi geçiniyorlardı. Başından beri onu kardeş olarak kabul etmişlerdi. Evlendiğimizde Betty 13, Trevor 12 ve Todd 11 yaşındaydı. Betty'nin babasıyla oğlanların anneleriyle ilişkilerini engellemedik. Hatta Betty'nin babası birçok kez bizimle kaldı. John'la tanıştı. Yaz tatillerini bizimle aynı yerde geçirdi. Zaten John da daha önce Betty'nin babasının kız kardeşlerinden biriyle çıkmıştı. Her şey iyi gidiyordu. Çocuklar kaynaşmışlardı. Betty için durum daha kolaydı. Babası 3000 mil ötede oturuyordu ve zamanının çoğunu Avrupa'da geçiriyordu. Ona her gün ulaşmak mümkün değildi. Oğlanlar da zamanlarını bizimle veya anneleriyle geçiriyorlardı. Herkes mutluydu. Nick bile. Onun kaderi diğerlerininkinden daha kötü olsa da o buna dayanacak çok şeye sahipti. Bill'in ziyaretleri yavaş yavaş kesilmişti. Yine hayatımızdan çıkmıştı. Ama tele sekretere Dracula taklidi yaparak Nick'e mesaj bırakıyordu. Bu Nick'i hem korkutuyor hem de biliyordu. Örümcek adamdan sonra Dracula da onda bir saplantı olmuştu. Babasından değil de sürekli Dracula'dan bahsediyordu. Aynı zamanda birbirini öldüren insanların, kılıçların, kan damlayan kesik kol ve bacakların bulunduğu korkunç ve karanlık resimler çizmeye başlamıştı. Bunlarda gördüğüm bütün çocuk resimlerinden farklı bir şeyler vardı. Bunun babasının ziyaretleriyle bir ilgisinin olduğunu sanmıyorum. Ama çizdiği şeylerin konusu beni meraklandırmıştı. Hayal gücünün ne kadar geniş olduğunu öğrenmek için bu konuyu bir psikiyatra danıştım. Ama doktor bunu bir problem olarak görmedi. Bu resimlerden her çizdiğinde, ki bunu sürekli yapıyordu, beni korkutuyordu. Resimleri başka bir psikiyatra göstermek için bir albümün içine yerleştirdim. Ama bir kez daha endişelenecek bir şey olmadığı söylendi. Nick 4 yaşına bastıktan 2 hafta sonra Samantha doğdu. Nick'in yüzü sinirden bembeyaz olmuştu. Çok öfkeliydi. Çileden çıkmıştı. Kendini ihanete uğramış hissediyordu. Hem bana hem bebeğe çok kızgındı. Bu kardeş kıskançlığından öte bir şey gibi görünüyordu. Onun için endişeleniyordum. Samantha'yı açıkça kıskanması da beni çok üzüyordu. Çizdiği resimler gittikçe kötüleşti. Daha çok ve daha siyah çiziyordu artık. Bir yıldan uzun süredir hiç renkli resim yapmamıştı. Sadece koyu renklerde çiziyordu. Ben de o resimlerden yüzlerce var. Hala her gece yatağını ıslatıyordu ve her zamankinden daha çok zor bir çocuk olmuştu. Ele avuca sığmıyordu. Her an öfkelenmeye, gerginlik yaratmaya hazırdı. Bazen güneş bulutların arasından çıktığında yeni bir fırtına başlayana dek yumuşak ve sevecen oluyordu. Onu evde tutmak giderek zorlaşıyordu. Ancak okulunda onun kibar, akıllı, büyüleyici ve hayret edilecek kadar olgun olduğunu, Bu benim için şaşırtıcı bir şey değildi. Çünkü Nick hep böyleydi, söylemişlerdi. Hala onunla karşılaşanları büyülüyordu. Nick her zaman için inanılmaz karizmatik ve çekici biri oldu. Öfkesinin asıl yükünü çekenler onunla birlikte yaşayanlardı. Akşamları yazı yazıyordum ve gündüzleri çocuklarımla geçiriyordum. Hayatım çocukları arabayla okula bırakıp onları okuldan alma, okuldan sonraki aktiviteler ve büyük çocukları gezintiye çıkarma arasında sürekli bir yarış gibiydi. Çocuklarımla olmak bana gurur ve zevk veriyordu. Onlarla olmayı seviyordum. Samantha doğduktan 4 ay sonra yine hamileydim. Ama bebeğimi 2,5 ay sonra kaybettiğimde çocuklara henüz hamileliğimden bahsetmemiştim. Bundan yaklaşık 2 hafta sonra da Victoria'ya hamile kaldım. Yıllardır olduğu gibi yine ilgi odağımı çocuklar oluşturuyordum. Tek fark artık daha çok çocuğum vardı. İşim gece yarısı John ve çocuklar uyuduktan sonra yaptığım ve üzerinde pek fazla konuşmadığım bir şeydi. Tam o sıralarda Bill bir şeyler talep eden ziyaretleriyle yeniden ortaya çıktı. Mahkemeye başvurduk. Son ziyaretlerin ne kadar başarısız ve düzensiz olduğunu, bunların Nick için ne kadar zor olduğunu ifade ettim. Mahkeme de ziyaretlerin bir psikiyatrın ofisinde, ayrıca durumu incelemesi için 3. bir kişinin yanında yapılmasına karar verdi. Nick ağlıyor ve bu ziyaretlere gitmek istemiyordu. Tim bu olaylar yüzünden travma geçirmiş gibiydi. Bu Nick için kolay bir şey değildi. Bu yüzden mahkeme Nick'in değerlendirme için bir psikiyatr tarafından görülmesini ve bu ziyaretlerin onun üzerindeki etkisinin tarafsızca değerlendirilmesi için bizlerden birinin de hazır bulunmasını istedi. Ama o zamanlar yaygın olan görüş, ne kadar zarar görmüş ya da ne kadar zarar verici olursa olsun bir çocuğun iyiliği için biyolojik babanın çok önemli olduğuydu. Nick'in korkutucu siyah resimlerinin olduğu sayısız albümü ortaya çıkarmanın tam sırası gibiydi. Ama kimse bunlardan etkilenmedi. Bense bunlarda bir tuhaflık ve büyük bir olasılıkla Nick'te kötü giden bir şeylerin kanıtını görüyordum. 4 yaşında hala yatağını ıslatıyordu. Hala çoğunlukla sinirliydi. Samantha'yı aşırı derecede kıskanıyordu. Ve Bill'in zoraki ziyaretlerinden rahatsız oluyordu. Zaman zaman banyo küvetine kakasını yapıyordu. Bir keresinde yastığına yapmıştı. Başka bir seferde duvara bulaştırmıştı. Tüm bunların büyük bir problemin belirtileri olduğuna emindim. Dışsal değil de onun kendi içinden kaynaklanan bir sorunu olduğuna inanmayı sürdürdüm. Ama zekası, aklı, benim onu şımartmam ve yeni kardeşlerinin yarattığı travma konularında psikiyatrlardan aynı cevapları aldım. Hiçbir şey elde edememiştim. Albümleri dolaba yeniden koydum. Kimseyi etkilememişlerdi. Oysa ben Nick için durmadan endişeleniyordum. Bir sorun olduğuna dair içimi sürekli kemiren bir his duyuyordum ama kimse beni dinlemiyordu. Bill'in ziyaretleri yeniden kesildi. Bunlar Nick'in gitmek istemediği, onu mutsuz eden ve kendisine hiçbir yarar sağlamayan ziyaretlerdi. Bill zaman zaman yaptığı gibi herhangi bir nedenden dolayı ziyarete gelmediğinde Nick onu üzecek bir şeyler yaptığını sanarak eve dönerdi. Nick'in böyle zamanlarda kendini dışlanmış, endişeli ve suçlu hissetmesi beni üzüyordu. Ancak Bill bu defa son kez ortadan kaybolmuş, kendi sefil hayatına dönmüştü. Bir daha da Nick'in hayatına girmedi. Ziyaretler artık bitmişti. Psikolojik açıdan derinlemesine düşünüldüğünde bu ikisi için de büyük bir kayıptı. Ama Nick için sevinmiştim. Ziyaretlerin onun için fazla travmatik olduğuna inanıyordum. Victoria doğduğunda Nick 5,5 yaşındaydı. İlk kez kolay bir doğum yapmış, hastanede sadece bir gece kalmış ve bebekle birlikte eve dönmüştüm. O gece Nick'in astım nöbeti şiddetli bir şekilde tuttuğundan onu hastaneye kaldırdık. Bu onun ilk nöbeti değildi. Benim de astımım vardı. 7 çocuğumun 5'inde olduğu gibi. Victoria'nın doğumu onu hiç mutlu etmemişti. Bir süre sonra bebeği görmezden geldi. Tüm nefreti ve öfkesi çoğunlukla Sementa'nın üzerinde yoğunlaştı. Kızgın, intikam dolu ve öfkeliydi.